Ayrım 18.
O sırada öteki muhtarlardan biri muhtarlık odasındaydı. Kandili yakıp masasına kurulmuş, bir yandan duvar dibindeki kan izlerine bakıyor, bir yandan da atı almaya giden bekçinin dönmesini bekliyordu. Aslında sessiz sedasız oturuyor görünse de, az önce gidip bekçinin getireceği atı kendi elleriyle hazırlamıştı. Karısı bir süre onunla birlikte ahıra girip çıkmış, heybesine yiyecek bir şeyler koymuş, sonra da eşeğe oturup hüzünle bakmaya başlamıştı. Muhtar onun açıklama bekleyen bakışlarını hiç görmüyordu oysa. Yavaş hareketlerle üzengileri düzeltiyor, atın yelesini topluyor ya da ikide bir eğeri kaldırıp yeniden yerleştiriyordu. Gözlerini duvar dibindeki kan izlerinden güçlükle ayırıp karşısındaki Atatürk portresine dikti. Hiç konuşmadan bakıştılar bir süre. O sırada zamanın durduğunu düşündü muhtar. Bunu hiç istemiyordu. Ama düşündü. Sonra zamanı tekrar canlandıracağını aklına getirmeden elini yelek cebine attı ve mühür kesesini herhangi bir iç organıymış gibi çıkarıp masanın üstüne koydu. Atatürk ağzını açıp tek söz etmeden hala ona bakıyordu. Atı getirdim dedi bekçi. Yavaşça yerinden kalkıp odaya sıkıntılı gözlerle bir kez daha baktıktan sonra kandili üfledi. En az onun kadar sıkıntılı olan başka bir muhtar kapıyı çoktan kilitleyip bayrak direğinin dibindeki ata doğru yürümeye başlamıştı. Olup bitenlerin birdenbireliği karşısında eli ayağına dolanan bekçi peşindeydi. Gidiyor musun diye sordu. Muhtar atın yularını çözüp avuçlarına hapsetmişti. Başka çare yok dedi. Bekçinin yüzüne, muhtarlık odasının kapısına, atın topuklarına ya da karanlıkta uyuyan köye değil de uzaklara bakıyordu nedense. Uzakların da ötesindeki çok uzaklara bakıp bütün ruhuyla oralarda geziniyordu. Bayrağı direkten indirme diyen sesi de uzaklardan geldi sonra. Ben gelene dek dalgalansın. Bekçi başını salladı. Muhtar sabırsızlanan atın dizginlerine asılıp belini hafifçe eğmişti. Muhtarlık odasında açmaya falan kalkma sakın, kapıyı kilitledim. Anahtarı götürüyor musun? Götürüyorum. Peki, diye mırıldandı bekçi. Muhtar atını mahmuzlayıp karanlığa doğru fırladı. Tam gözden silinmek üzereydi ki durdu birden. At başını havaya dikerek hafifçe şahlandı, muhtar geriye kaykılmış dizginlere asılmaya çalışıyordu. Bekçi onun bir şey unuttuğunu düşünerek mavzeri omuzundan indirip koşmaya başlamıştı. Ama o yaklaştıkça at yankılanan nal sesleriyle birlikte gitgide uzaklaşıyordu. Gerçi muhtar hala sırtındaydı, konuşmaya hazır bir yüzle geri dönmüş bekçiye bakıyordu, indi inecekti sanki. Karanlığa bata çıka muhtarlık odasına doğru ilerleyecekti. Derken ansızın başka bir at belirdi bekçinin arkasında, sırtında ötekinden farklı dimdik bir muhtar duruyordu. Sahi dedi bekçiye, karneden yar. 23. Koltuktaki adam hala rüya görüyormuş gibi yavaş yavaş aynanın içine gömülüp hareketsiz kalmıştı. Haline bakılırsa üstüne çöken yorgunluk gitgide ağırlaşıyordu. Hani gözleri aynadaki görüntüsüne takılmasa belki yeniden uyuyacaktı. Hem de bu kez motosiklete binecekti rüyasında. Pat pat sesleriyle dağları aşıp ovaları geçecek ve bir yerlerde unutulmuş köylere ulaşacaktı. Ola ki oralarda bekleyenler vardı onu. Yolunu gözleyenler, yüzünü düşleyenler ya da daha önceki gelip gidişlerini anımsayarak birbirlerine fısıltıyla anlatanlar vardı. Benim gitmem gerek dedi bir ara. Gene de ben bunu gerçekten söyleyip söylemediğinden pek emin değildim. İşittiğim ses uzaklara ait cılız bir sessizlikti çünkü. Bulanık bir tümce okumuştum ya da hayal meyal silik birkaç sözcük görmüştüm. Belki de koltuktaki adam benim işittim sandığım şeyi yalnızca düşünmüştü de henüz söylememişti. Artık soluğumu tutmuş, aynı sözü yeniden duyabilme beklentisiyle yüzüne bakıyordum. Benim gitmem gerek dedi tekrar. Nereye diye sordum hemen. Aynadan uykulu gözlerle yüzüme baktı. Ne nereye? Gitmem gerek dedin ya. gülümsedi birden. Henüz fark edemediğim bir durumla alay ediyor gibiydi. Ben dedi, öyle bir şey demedim. Şaşırmıştım. Birkaç dakika önce rüya gördüğünü iddia etmem onu öfkelendirmişti herhalde. Şimdi aynı yolla benden intikam alıyordu. Çünkü işittiğim şeyden emin olmadığımı görünce gözlerinden belli belirsiz bir sevinç ışıltısı geçmişti. Sen gitmem gerek demedin mi? Dedim tekrar. Hayır dedi, demedim. Peki bana son kez ne söyledin? Belki de şu anda konuştuklarımız bir rüyadır dedim. Susmuş, ne yapacağımı bilemeden aynaya bakıyordum. Oysa o sabunu pul pul dökülmeye başlayan yüzüyle hala gülümsüyordu. Anlaşılan intikamını aldığından emindi. Üzülme dedi sonra. Bir çocuğu yatıştırır gibi. Sana gitmem gerek demedim. Ama gideceğim. Berberi daha fazla bekleyecek zamanım yok. Dönüp dolaşıp aynı olayları yaşadığımız hissine kapılacağımı bile bile ona nereye gideceğini bir kez daha sormayı düşündüm. Ne var ki sözcükler bir türlü ağzımdan çıkmıyordu. Gene de o benim konuşamadıklarımı işitmiş gibi bir yandan lavaboya eğilip yüzünü yıkarken bir yandan da ıslak ıslak gülümsüyordu. Aramızda ikimizin adlandırmaktan çekindiği gizli bir düşmanlık vardı sanki. Birbirimizi sürekli kolluyor, yokluyor, oyalıyor ya da herhangi bir konunun peşine düşerek karmaşık oyunlar kuruyorduk. Koltuktan kalkıp boynundaki havluyla yüzünü kurulamaya başlamıştı. Ne iş yapıyorsunuz diye sordum usulca. Postacıyım dedi, kapının önündeki motosikleti göstererek. Aslında zerre kadar sevmem bu sözcüğü. Haberciyi severim daha çok. Bir de motosikletimi tabii. Havluyu koltuğun kenarına bırakmış, saatine bakarak kapıya doğru yürüyordu. Gidiyor musunuz? Evet, nasıl olsa geç kaldınız dedim yalvarır gibi. Gitmeseniz de olur artık. Başını hafifçe eğip gözlerini motosiklete dikmişti. Geç kaldım nereden biliyorsun? Dedi inatçı bir sesle. Benim gitmem gerek. 24. Muhtarın ilçeye gidişinden birkaç gün sonra Cennet'in oğlu hiç kaybolmamış gibi kucağında kapkara bir yılanla kayalıklardan inip geldi. Saçı sakalı birbirine karışmış, titrek bir hayalete benziyordu. Daha köye girer girmez peşine takılan çocuklarla pek ilgilendiği yoktu. Olanca dikkatini kucağındaki yılana vermişti. Kimi zaman kimsenin anlayamayacağı bazı sözler fısıldayıp yavaş yavaş okşuyordu onu. Kimi de ansızın irkilip kayalıklara bakıyordu. Kayıplara karıştığı günden bu yana dağlarda yılanlarla boğuşmuştu sanki. Şimdi peşinde öç seline kapılmış kalabalık bir yılan sülalesi vardı da ikide bir dönüp onları kolluyordu. Çevresine toplanan çocuklar epeyce büyük bir kalabalık oluşturmuş, onunla birlikte hala yürüyorlardı. Duvar dibinde pinekleyen aksakallı yaşlılara göre Cıngıl Nuri'nin yıllar önce köye gelişiyle Cennet'in oğlununkinin hiç farkı yoktu. Tekrarların tekrarıyla sürüp giden yaşam zamanları ve bedenleri değiştirerek kendini bir kez daha sergiliyordu onlara. Şimdi sağa sola saçılan gazoz kapaklarıyla havada uçuşan parıltılı kağıt parçalarının yerine kapkara bir yılan, Nuri'nin bedenini de Cennet'in oğlu almıştı. Şamatayla yürüyen çocuklarsa kendilerinden 4-5 yaş büyük olanların anılarını yaşıyorlardı kuşkusuz. Aynı merakla şaşırıp, aynı sarhoşlukla ürperiyorlardı. Onların hareketlerinden Cennet'in oğlunun saçına, sakalına kadar her şey yıllar öncekine o denli benziyordu ki, kim yaşlılara göre Cıngıl Nuri istiyorsa evinden çıkıp bir zamanlar köye nasıl girdiğini kendi gözleriyle izleyebilirdi. Gerçi çocuklardan kimseye fırsat düşmüyordu. Cennet'in oğlunu sımsıkı kuşatmış, giderek büyüyen bir uğultuyla sokak sokak dolaşıyorlardı. Sonunda köy meydanını paspal bir ordu düzeniyle geçip kahvenin önüne geldiler. Cennet'in oğlu duraksamıştı. Derken elinin birini havaya kaldırarak "Dur!" emri verdi. Çocuklar bir milim bile ileri gitmeden "Rap!" diye durdular. Ardından onunla birlikte yavaşça yere çöküp geniş bir çember oluşturdular. Artık sesleri, solukları kesilmişti. Hatta elinin tersiyle sümüğünü silen birkaç kişinin dışında hepsi kıpırtısızdı ve merakla Cennet'in oğluna bakıyorlardı. O da onlara baktı bir süre, kayıp bir şey ararcasına tek tek süzdü. Sonra çocukların şaşkınlıktan açık kalmış ağızları ve giderek büyüyen gözleri önünde kucağındaki yılanı tıpkı bir atkı gibi uzatıp boynuna dolayıverdi. Yılan başını havaya kaldırmış, dilini titrete titrete çırpınıyordu. Çocuklardan biri dayanamadı bu sırada. "Abu!" diye haykırdı. Ötekiler uzun süredir onu bekliyormuş gibi ansızın çığlık atıp tepinmeye başladılar. Kopardıkları gürültü öyle güçlüydü ki ta Cıngıl Nuri'nin evinden, değirmenin oralardan, hatta mezarlığın ötesinden bile duyuluyordu. Meydana koşup gelen köylüler önce hiçbir şey anlamadan yükselen toz bulutuna bakıyor, ardından da çocukların arasına karışıp Cennet'in oğlunu seyre dalıyorlardı. Olup bitenleri duvar dibinden izleyen yaşlılar bile yürüyen birer kemik ağacı gibi takırdaya takırdaya kalabalığa doğru sokulmuşlardı. Gene de heyecanla devinen insan seninin ortasında kendilerine özgü apayrı bir öbektiler ve herkes Cennet'in oğlunun yaptıklarına gülmekten kırılıp kasığını tutarken onlar yalnızca bakıp bakıp susuyorlardı.
Ayrım sonu.